Kitabın ikinci ayrımı sayfa 21. Uysallığın gücü. Gündelik ritmimin en sevdiğim alışkanlıklarından biri öğle yemeği üzerine dinlenmeye çekilmektir. Neredeyse 30 yıldan bu yana her nerede bulunursam bulunayım, düzenle ve adanmışlıkla uygularım bunu. Gerçekte doğa bana son derece hızlı bir zihin ve beden bahşetmiş. Köstebeğin ya da sinek kuşunun akrabası olabilirim. Ve bu sürekli olarak ileri koşmak, ateşin Ağustos anızını yakması gibi saniyeleri hızla tüketme halim yüzünden bitkin düşmemek adına devinimsizlik ve sessizlik molalarına gereksinme duyarım. Yarı uyur, yarı uyanık biçimde, uzandığımda düşüncelerim mantığın esiri olmaktan kurtularak şaşırtıcı sezgilere yer açar. Bazen böyle anlarda her şey ışıklı bir sonuca yaklaşır gibi görünür. Kimi zaman ise uyuşukluk halim, sıcak aylarda gerçek ve gürültülü, başka mevsimlerde sözcük, düşünce ve takıntı şekline bürünmüş hayali, sineklerin rahatsız edici vızıltılarıyla bölünür. Tıpkı bir sinek gibi uzun zamandır çevremde dolanan bir sözcük var, hoşgörü. Elime sinekliği almak ve tüylü göbeği parlak kanatlarıyla çevremde dolaşırken onu şap diye duvara yapıştırmak geçiyor içimden. Yok etmenin tek yolu onunla ihtiyatlı ve utangaçça değil doğrudan yüzleşmek olmalı. Geçenlerde bir arkadaşıma hoşgörü üzerine bir şeyler yazmak istiyorum dedim. Uzun bir suskunluktan sonra bundan emin misin diye sordu. Hoşgörü, zamanımızın hoş ve zorunlu sözcüklerinden biri. Görünürde zararsız, gerekli vazgeçilmez bir sözcük. Hoşgörü, duyarlılık yüklü her konuşmanın, bir alkış bekleyen her mantık yürütmenin kraliçesi. Ancak yüreklerimize ve zihinlerimize bağnazlık tohumları ekmeye niyetlenenlerin, ağzından çıkması olası hoşgörüsüzlük kavramının karşısına dikilen karşıtı. Televizyonlardan, radyolardan, gazetelerden, kamuoyunun karşısındakilerin ağızlarından hoşgörü yüklü sözler damlıyor. Bağışlama, o kolay, hızlı ve tam bağışlama, üzerinde fazla düşünmeden ağızdan çıkan cinsinden hani. Oğlunuzun katilini bağışlıyor musunuz? Evet, tabii bağışlıyorum. Ve hoşgörü, uygar kişi sıfatını elde edebilmek uğruna içinde yüzdüğümüz balçanın adıdır. Peki ama bu sözcük nereden ve ne zaman beliriverdi hayatlarımızda? Mutlak olarak hoşgörüsüz kişilerle çevrili çocukluğumda bu sözcüğün telaffuz edildiğini anımsamıyorum. Defterleri konfeti küçüklüğünde yırtan ve avaz avaz bağıran sınıf öğretmenimin bu sözcükle bir ilintisi olduğunu hayal bile edemiyorum. Büyük olasılıkla o bu kavramı bir tek hoşgörü yuvaları olarak duymuştu. Merlin yasalarının geçerli olduğu günlerdi. Yuvalar ortadan kalkınca hoşgörü de kalktı herhalde. Benim yeni etmeliğimde ve aşırı karşı uçlarda yer alanların ağır şiddet gösterilerinde bulunduğu günlerde yaşadığım gençliğimde de hoşgörüden söz edilmezdi. Komünist ideoloji efsanesinin ve onun yarattığı sistemlerin ayakta olduğu günlerde de hoşgörüye değinilmezdi. İtalya'da sadece İtalyanların yaşadığı günlerde hoşgörü anılmazdı. Gökyüzünde uçaklar, yer altında metro trenleri havaya uçmaya başlayınca her şey değişti. Ufuklardan ideoloji, yeryüzünden cennet silinince evimizi çeviren çitin sağladığı huzur olmayınca, hareket özgürlüğümüzün kaygısızlığı elimizden alınınca kendimizi güvensiz, zayıf hissetmeye başladık ve işte bu noktada birisi medyatik silindirden, bir şapkadan çıkartılan tavşan misali bütün sorunlarımızı çözecek büyülü sözcüğü çekip çıkarttı. Nasıl olmuş da daha önce düşünmemiştik. Hoşgörülü olmalıydık. Hoşgörüyü öğretmeliydik. Hoşgörüyle eğitmeliydik. Hoşgörü artık maydanoz gibi olmuştu. Her şeye, her duruma yakışıyordu. Sözcük böyle yaygınlaşınca kökeni konusunda kafa yormaya başladım. Nereden geliyor? Anlamı nedir? Bu istilanın ötesinde ne işe yarar? Tolerans kelimesi Latince tollere fiilinden geliyor ki bunun anlamı taşımak, katlamak anlamına geliyor. Gündelik yaşantımda ben köpeklerimin evin içini kirletmelerine katlanamam. Ama birinin uzun süren hastalığı sırasında onu hoş gördüm. Minik dişi köpeğim önce arkasında bıraktığı minik göller yüzünden dehşete kapıldı ama sonra durumu anladı ve minnet duygusunu ifade etmek için elimin tersini yalamaya başladı. Genellikle iktidar ve üstün konumda olan bir başkasını hoş görür. Bazen kişisel nedenlerle ve geçici olarak bu iktidar ve üstünlük konumu gündeme getirilmez, kullanılmaz. Köken olarak eş anlamlısı olan katlanmak benim nazarımda biraz farklıdır. Başka türlü davranamıyorsam, düşük ve zayıf bir pozisyonda bulunuyorsam, bütün kaçış noktalarım kapalıysa katlanırım. Ama katlanmanın da bir sınırı vardır. Edebiyatın başyapıtları, aklıma von Kleist'in Michael Kohlhaas adlı kitabı geliyor. Yüzyıllardan beri bize bunu anlatıyorlar ve gündelik hayat daha mütevazı bir şekilde bize her gün bunu hatırlatıyor. Ansızın kocasını bıçaklayan kadın, müdürünün otomobilini yakan mobbing kurbanı, sokak ortasında ansızın deliren ve gelip geçene elindeki şişeyle saldıran yabancı. Bunların hepsi yalnızlığa, şiddete, zorbalığa, katlanma olanağı kalmamış insanlardır. Durumlarda ve hayatlarda geri dönüşü olmayan dönemeç noktaları vardır. Bu denizde seyrederken ansızın bir rüzgar çıkmasına ve esintinin tekneyi beklenmedik bir yöne sürüklemesine benzer. Haline katlanmakta olan kişi bundan vazgeçer. Hoşgörülü olan hoş görmekten bıkar ve tam tersi bir davranış sergilemeye başlar. Eğer sağlıklı köpeklerim hasta köpeği taklit etmek için evin içini kirletmeye başlasalardı, onları ciddi biçimde cezalandırırdım. Ama neyse ki köpekler zeki varlıklardır. Bu nedenle hastalanan av köpeğime tanıdığım özgürlüğün sadece ona, onun durumuna özgü olduğunu ve hiçbir gerekçeyle kendilerinin de bu serbestliğe hakları olmadığını açıklamak zorunda kalmadım. Yin Yang simgesinde beyaz ve siyah tek bir çember içinde birbirlerine karışmadan kucaklaşırlar. Beyazın içinde siyah, siyahın içinde de beyaz bir nokta bulunur. Şeyler, gerçeklikler, dengeler sürekli dönüşürler ve her dönüşümün içinde zıddının tomurcuğu vardır. Hoşgörüden hoşgörüsüzlük patlayabilir. Hoşgörüsüzlüğün su istimali, hoşgörünün anlamını değiştirebilir. Her insanın doğumundan itibaren sahip olduğu varsayılan, iyi duygulara gönderme yapılarak toplumumuz rahatlatılmaya çalışılır. Bizimki kırılgan bir toplumdur. Bir yandan ahlaki saygınlık denizinde boğulmakta, bir yandan hoşgörüsüzlüğün ve baskının çıldırmış virüsü tarafından gündelik gerçekliklerce tüketilmektedir. Hoş görmeyi öğrenelim. Hoş görün, hoş görelim. Hoşgörü kültürü, huzur kültürü yaratalım. Tabii ya, hoşgörünün peşinde en sadıklarının adı huzur ve bağışlama olan kalabalık bir mahiyeti vardır. Görünürde uğurlu, soylu olan bu laf kalabalığıyla karşılaşınca aklıma bazı canlı, taze su bitkileri, su sümbülleri örneğin gelir. Bunların kökleri suyun içinde serbestçe yüzerler ama bitkinin gayet sağlam duruşlu ve taze gülleri andıran çiçekleri üzerinde bir kurbağa bile durabilir. Bunlar mercan adı değil, akıntıya kapılmış enkaz gibidirler. Rüzgar ya da akıntının karmaşık oyunu onları nereye sürüklerse oraya giderler. Ya da pek sevdiğim o eski korkulukları düşünürüm. İki süpürge sapını artı şekline sokup üzerine eski bir gömlek giydirip tepesine de patlak top üzerine geçirilmiş perişan bir hasır şapka taktın mı olur sana korkuluk. Artık ne serçeleri, ne sığırcıkları, ne kargaları korkutabilen korkuluk var olmayan bir insan taklidi yapar. Su üzerinde yüzen bitkinin var olmayan bir kök üzerinde durması da bunun gibidir. Bunların her ikisi de asılı kalmış durumlardır. Bir boşluğu, bir yokluğu gizleyen gerçekliklerdir. Böyle coşkuyla, böyle sıklıkla yenilendiği için evrensel olarak tartışılmazlığı kabul edilmiş olan bu sözcükler neye dayanırlar? Bütün insanların eşitliğine. Ama kardeşçe eşitlik hepimizi kucaklıyorsa, hangi nedenle kimi hoş görmeli ve kimileri de her şeyin bir anda alt üst olma riskini göze alarak katlanmalı? Bu, bizi çevreleyen hayatta varmış gibi görünmeyen eşitlik, öz suyunu sadece kendi efsanesiyle beslenen, genel ve belirsiz bir iyi niyetten değilse nereden çekiyor? Neden, kim adına ve ne adına daimi olarak kardeşlik ruhuyla yaşamak zorundayız? Toplumumuzu biçimlendiren bütün enerjiler gerçekten bu yöne mi döndü? Hoşgörülü insanların günün birinde dünyayı barışa ve huzura kavuşturmak için yüceltmek istedikleri, tabiat olarak iyi huylu, incitmeyi ve saldırganlığı bilmeyen insan bu mudur? Yoksa en huzursuz olanların ahlaki kaygılarını dindirmek için sahneye konmuş temsili bir tip midir? Aslında perdenin arkasında kuliste gizlenen mekanizma bambaşka bir yöne doğru ilerlemektedir. Az ya da çok, bilinçaltı düzeyinde ve ustaca sızdırılan insan imgesinin bambaşka bir içeriğe sahip olduğunu fark etmek için gazete sayfalarını karıştırmak, televizyona göz atmak, bir salondaki konuşmalara kulak vermek yetecektir. Cins, tür, evrimleşmekte olan korteks bölgeleri dik durmak, amigdala, enzimler ve DNA. Cinsel ilişkinin sıklığı ve çeşitleri. Hatların kalıtımsallığı ve evrimleşme işlevindeki değişimleri. Bunların karakterlerinin aktarımı, kavramları sürekli konuşuluyor. Çünkü bizi ilerletebilecek, katlanan ya da katlanılan birinden, hoş gören ve hoş görmekten vazgeçebilecek birine dönüştürebilecek olan işte bu aktarımdır. Dört bir yandan, sebatla ve inceden inceye bize yinelenen bilgi, insanın evrimin son ürünü olduğundan başka bir şey olmayışıdır. Beyni özel olarak gelişmiş, dik durabilen, baş parmağı ayrık olan, bütün yıl boyunca ve sadece bonoboların becerebildiği üzere farklı pozisyonlarda çiftleşebilen bir maymunuz. Doğal ayıklanmanın baskın niteliğiyle cömert biçimde tüylerini yitirse de bu maymun, hala duygularını ve heyecanlarını yüz ifadesiyle belli etmeyi sürdüren bir maymundur. Şempanze insan, bonobo insan, orangutan insan fotoğraflarının karşılaştırılmalı olarak sergilendiği bir albüme bakmak bunu fark etmek için yeterlidir. Evet, doğru, bizi ilk kuzenlerimizi primatlara bağlayan olağanüstü bir şeyler var. Ama insanoğlunun bu ezici hayvanlaşma sürecinin yanı sıra, bu arada topraklarını işgal ettiğimizde babunlar ya da goriller ne kadar hoşgörülü olurlar acaba? Buraya yolu düşen bahtsızların ısırıklarla, tırnaklarla saldırıya uğrayacaklarından korkarım. Daha ince ve sinsi bir ikna mekanizması daha işleme kondu ki bundan korunmak çok daha zor görünüyor. Az ya da çok algıya sahip büyük maymunlar, rastlantının ve evrim mekanizmalarının evlatları olmanın yanı sıra olağanüstü biyolojik materyal deposudurlar. Ölümlerinde ya da bazen daha önce toplum için son derece değerli malzemeler sağlayabilirler. Kaldı ki doğa ezelden beri bu mekanizma üzerine dayanır zaten. Mors tua vita mea. Not 1, Latince, senin ölümün benim hayatım. Çevirenin notuydu. Mors tua vita mea. Evrenin göze görülmeyen dokusunu oluşturur. Ne var ki artık ölülerimiz içten çeneliler ve saprot roflar, çakallar ve akbabalar ya da ölü yiyici yırtıcı kuşlar. Yani doğa ananın bizim çürümemizle beslenmek üzere yarattığı varlıklar için keyif olmaktan çıktı. Şimdi bedenlerimizin işe yarayan parçaları, tıbbi laboratuvarları, araştırma merkezlerini ve bazı benzerlerimizi mutlu ediyorlar. Bunda ne kötülük var? Yok elbette. Hatta iyilik var. Çünkü büyük maymunun bedeni domuzunki gibidir. Bütünüyle işe yarar. Bu ev kadınlarının iyi bildiği bir konudur. Ve böyle bir israf söz konusu olmayınca başka hayatların devam etmesine yarar sağlar. Hayata yeni hayat katılır. Bundan güzel ne olabilir ki? Ayrıca bu bilim adamlarının yeni buluşlar yapmaları, yeni ödüller almaları için değerlidir. Böyle olmasaydı hala taş devrinde kalmış olurduk ve anestezi gerekince kafamıza bir sopayla vurulurdu. Ama tüysüz büyük maymunların bedensel parçalarının yeniden dönüşme uğradığından söz edildiğini işittiğimde, örneğin haşlamalık etin köfte olduğunu duyduğumda, hissetmediğim tuhaf ve derin bir sarsıntı hissediyorum. Cansız bedenleri hiç aç kalmayan çöpçü faunaya miras bırakmak, tarihimizin hangi döneminde hayvanseverce bir çılgınlık sayılmıştı? Ölümün gizemli geçişi hangi tarihsel süreçte dik başlı ev ekonomisi konusuna dönüşmüştü? Bu Nazi döneminde oldu. Evet, sadece Nazi hekimler ve bilim adamları kültürlerine uygun teknik şaşmazlıkla bir bedenin eylemsiz donukluğu içinde ne gibi zenginliklerin saklandığını gram, mikron, miligram ölçütlerindeki kimyasal bileşenleri belirlemeyi becerdiler. Ve ayrıca bunları savurganca israf etmek yerine insanlığın hayrına nasıl yeniden işe yarayabileceğini kafa yordular. Nazizm döneminde sabun fabrikaları ham madde bulmakta zorlanmadılar. Gübre üreten fabrikalar çiftçiye bol ve yüksek kaliteli gübre sağladılar. Hatta şık abajurlar, tül gibi ince ama dayanıklı paravanlar satışa kondu. Tekstil sanayi çok hafif, yumuşak, sıcacık bir dokuma üretti. Sonraki kuşakların bunun endüstriyel bir bilim kurgu olduğunu düşünmemesi için bu kumaşın birkaç rulosu öteki ürünlerle birlikte Auschwitz Müzesi'nde sergilenmektedir. Bütün bu bilgece dönüşüm yaratımları için Naziler ana babalarının, dedelerinin bedenlerini kullanmıyorlardı. Kendi büyüklerinin naaşları bir kabristanın huzurlu düzeninde dinlenirken, Yahudilerin, çingenelerin, eşcinsellerin, muhaliflerin, kendileri gibi olmayanların yani artık insanoğlu tanımını onlarca hak etmeyenlerin cansız bedenlerini işliyorlardı. Düşmanın bedenini su istimal ve kıyım insanlık var olduğundan beri olmuştur. Ama başkasının steril ve saf dönüşümü nazizmin Avrupa'nın yüreğinde mayalanmaya bıraktığı bir armağandır. Bize sürekli sözü edilen insanoğlu artık gizemin, kusursuzluğun, kökeninin gizemi eşiğinde takılıp kalmış olan, yüreğinin derinliklerinde korku ve ürperti duygusunu gizleyen bir varlık değil, üstün insanlık hevesleri olan bir maymundur. Gerçekliği yaratma ve ona egemen olma becerisine sahiptir. Kendi becerileriyle gururlanır, o incecik ışınlarıyla. Mağara bilimcilerin başlıklarının feneri misali. Sadece çevresindeki karanlığın bir kısmını aydınlatabilen mantığın ışığına hayranlık duyar. Ama şöyle bir fark var ki, hiçbir mağara bilimci mağaranın genişliğine göre ayakkabısının çivilerini değiştirmez. 10 emirin Sina anlaşmasının evladı olan insan, az çok açık bir dille arkaik geçmişin enkazından başka bir şey değildir. Varoluş duygusunu yitirdiği gibi bunu ona anımsatmak da tehlikelidir çünkü. Gündelik hayatın bize kanıtladığı üzere kendimizden yüce bir gerçekliğe büyülü inanış sadece savaşlara ve korkunç kan dökümüne yol açıyor. İnsan kendi kurtuluşunu harekete geçirecek kadar evrimleşti deniyor. Oysa bunu yapmanın yolları hoşgörü, mantıklılık, anlayış, farklılığa eleştirel olmayan saygıdır. Yeni inanç insanın kendidir. Kendi tapınağında, kendi için yaşayan insan. Giderek daha adaletli, daha eşit, daha kusursuz bir toplumda yaşamaya uzanan yol budur. Evet, mantıklılığın lekesiz ışığınca aydınlatılan şey insan ve maymun insan ezelden beri hayal edilen daha iyi dünyayı kurabilecekler. Acının ve hastalığın, eşitsizliğin ve farkların, savaşların ve yoksulluğun olmadığı bir dünya olacak bu. Bu dünyada daha az yas tutulacak ve belki günün birinde tamamen ortadan kalkacak. Çünkü doğduğumuz andan itibaren bizim bir klonumuz herhangi bir dondurucuda bekliyor olacak ve yok olduğumuzda o bizim yerimizi alacak. Ne yazık ki ben inatla ve körü körüne Sina Anlaşması yasalarına bağlıyım ve bu alaverelerde ölüm ve yıkıma neden olacak korkunç yollardan başka bir şey göremiyorum. Yeryüzünde cennetler değil, putlaştırılan hübrisin düzenli olarak yarattığı cehennemler doğmakta. İnsanoğlunun gerçekten değiştirebileceği sadece kendi yüreğidir. Yürek hoşgörüyle değil, alçak gönüllülükle açılır. Yürekte değişim zordur, zahmetlidir, gizlidir. Genellikle yalnızlığın ve minnetsizliğin habercisidir ama başlattığımız bu yıkıcı yürüyüşü düzeltmek, maymun insan ve şey insanı, insanlığın merhametiyle dolu bir insan haline getirebilmek için tek çare budur. Gerçek kurtuluş söylemi, hoşgörüden değil, kırılganlıktan geçer. Yalnızca kırılganlık, yaratılmışlar olarak paylaştığımız kırılganlık, yukarıya doğru gerçek bir açılıma taşıyabilir. Sağlam bir temel üzerine kurulmuş diyaloğa ulaştırabilir. Sadece kırılganlığı kabul edersek, içimizde merhametin gücünü olgunlaştırabiliriz. Sadece kırılganlığı derinden gözlememiz durumunda, içimizde dünyayı değiştirmemize hak tanıyabilecek olağanüstü güç doğar. Bu da uysallığın gücüdür.